Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Hafta ortası gündemimiz yoğun. Suriye'de önemli gelişmeler, Humus'un kuzeydoğusunda IŞİD'in kuşatıldığı küçük bir cep var, kalmıştı orada temizlenmeyen, kuşatıldığı haberleri geliyor. Tel Afer'e Irak Hava Kuvvetleri'nin bombardımanı ile operasyonun başlandığı, kara operasyonun izleyeceği haberleri geliyor. Amerika'dan, Avrupa'dan gelişmeler var, bugün size aktaracağım dünya gündeminden. Programın ikinci yarısında biraz uzak diyarlara, uzak ama Türkiye'ye yakın bir bölgeye bakacağız. Dün itibariyle Hindistan'ın Britanya sömürgesi olmaktan kurtulması ve Pakistan'ın kurulması, yani bölünmenin 70. yıl dönümüydü. Çok kanlı bir bölünmeydi, 1947'deki bölünme bağımsızlık mücadelesinin ardından geldi ve Britanya sömürgesi, koca Hindistan alt kıta ikiye bölündü. Bunun tabii günümüze uzanan dersleri var. Milyonlarca insanın, 1 milyona yakın ölüden bahsediliyor. Başlarına gelenler var ve 70 sene sonra yeni Pakistan devleti ile Hindistan arasında bitmek bilmeyen sorunlar var. Herkes bunu tartışıyor. Bölünmenin maliyetlerini tartışıyor. Süleyman Gündüz yeryüzü doktorlarından, gazeteci, yazar, konuyla yakından ilgili tarihinde iyi bilen bir isim. Programın ikinci yarısında Hindistan'ın bölünmesini, ne manaya geldiğini, günümüze yönelik derslerini konuşacağız kendisiyle. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suriye sahasıyla başlayalım. Kaplan Kuvvetleri, Suriye ordusu bünyesindeki Humus vilayetinin kuzey doğusundaki bölgeyi temizliyor. Epey bir süredir bu bölgede IŞİD geriletildi ve küçük bir cepte, cep diyelim, bir ucu şimdi Kan köyünün özgürleştirilmesiyle o cebin tümüyle kuşatma altına alınmak üzere olduğu haberleri geliyor. IŞİD militanlarının kaçtığı ya da çekildiği yolunda bilgiler geliyor. Doğrulanmasını beklemek lazım elbette ama son dönemde Rus askeri danışmanlar eşliğinde Suriye ordusunun sahada hızlı bir ilerleyişi olduğunu belirtmek gerekiyor. En son Savunma Bakanlığı Rusya'nın 12 Ağustos'ta IŞİD mevzilerinin arka tarafına çıkarma yapan Suriyeli hava indirme birliklerinin operasyonlar sonucunda Rakka'nın El Hader kasabasını özgürleştirdiklerini duyurmuş vaziyette. Burada sahadaki durumu haritaya bakarak aslında Suriye ordusunun son 6-7 ay içerisinde, yani Halep'in temizlenmesinden sonraki büyük ilerleyişini görmek de mümkün. Evet, sınırın öbür tarafındaki Irak, Musul'un IŞİD'den kurtarılmasının ardından, Irak'ın ikinci büyük kentinin kurtarılmasının ardından bütün dikkatler Tel Afer'e çevrilmişti. Tel Afer Türkmen kenti, Irak'ın Türkmen kenti, iki seneden fazladır IŞİD'in elinde ve Irak ordusunun operasyon hazırlıklarının haberlerini yapmıştık. Şimdi Irak Savunma Bakanlığı Sözcülüğü Musul'un batısındaki bu kente yönelik hava bombardımanının başladığını duyurdu. Kara harekatının da bu hava bombardımanını mütakiben başlayacağı belirtiliyor. 80 kilometre kadar batısında Tel Afer. Haçlı Şabi güçlerinin katılımı tartışma yaratmıştı. Tel Afer'in nüfusunun yarıdan fazlası Şii Türkmenlerden oluşuyor, bunu biliyoruz. Kent merkezinde Haçlı Şabi de büyük olasılıkla, ki her bölgenin ayrı Haçlı Şabisi var, kent merkezine girmeyeceği yolunda Batı basınındaki iddialar hani Şiiler Haçlı Şabi'ye girecek falan şeklinde verildiği için şimdilik böyle Irak'tan kent merkezine girmeyecekler gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama biz Tel Afer'in neresi olduğunu iyi anlayalım. Türkmen kenti, nüfusunun yarısı Sünni, yarısı Şii aşağı yukarı. 2014 senesinde IŞİD'in eline düşmeden önce 200 binden fazla insan bölgede yaşıyordu. Amerika'nın Irak ordusuna katkılarıyla ilgili bir haber notum var. Irak Büyükelçisi Maxim Maximov, Rusya'nın Irak Büyükelçisi, Irak'a T-90 tanklarını sevk etmeye başlayacaklarını duyurmuş yakın zamanda. Konu konuşulmuştu daha önce. Askeri potansiyeli güçlendirme ve teçhizatları sevk etmeye hazır olduğunu Rusya duyurmuştu. Son dönemde Irak'la Rusya arasında da bir yakınlaşma olduğunu belirtmek gerekiyor. Önemli bir ortak olarak görmeye başladıklarını aktarıyordu Iraklı siyasetçiler. Irak'tan bir başka başlık, Kürtlerin bağımsızlığı tartışmaları. Geçen hafta da yakından sahaya giden gazetecilerle bakmaya çalışmıştık. Amerikan yönetimi en son sert bir çıkış yapmıştı ve istemediklerini, zamanlamasının doğru olmadığını referandumun söylemişlerdi. Irak Kürdistan bölgesi içinde Golan hareketi de ertelenmesini talep etmişti. Aynı şekilde tartışmalar devam ediyor ama Barzani yönetiminin geri adım atmayacağı mesajları eksik olmuyor. Son olarak IKBY'de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde pusulaların hazır olduğu bilgisi geldi. Kürtçe, Arapça ve Türkçe olarak basılmış, hazırlanmış referandum pusulaları Yüksek Seçim Kurulu Komisyonu onaylamıştı zaten. Ve şimdi bu yolda adımlar da atılıyor gibi gözüküyor. Bakalım. İran'da meclisteki oturum canlı yayınlandı devlet televizyonundan. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuştu. Amerika'ya çattı. Amerika en son yaptırımları devreye sokmuştu. Ekim ayı itibariyle Donald Trump'ın İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı çöpe atmaya hazırlandığı, İran'ı ihlalci olarak nitelendirip bunu yapmayı planladığını Amerikan medyasından okuyoruz epeydir. İşte yaptırımlar da devreye sokulunca Ruhani Amerikan yönetimine sert tonda bir açıklama yaptı. Bir yandan da milletvekillerini, daha radikal milletvekillerini teskin etmeye yönelik olduğu söylenebilir. Eğer Amerika yaptırımlara yenisini eklerse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmayı sonlandırabilir dedi Ruhani. Öyle aylar maylar gerekmez dedi. Ayrıca Amerika iyi bir ortak değil dedi. Uluslararası anlaşmaları yok sayıyor dedi. Küba ve Paris İklim anlaşmalarına yönelik tavrını Trump'ın örnek gösterdi. Ve İran'ın gereken yanıtları vereceğini söyledi kendisi. Bu arada Ruhani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü haberi aktarıldı, yansıtıldı. Enerji ve ulaştırma alanında ortak projelerin gerçekleştirmesini konuştukları belirtildi. Her konuda uluslararası sorunların ele alınması dahil olmak üzere Rusya ve İran'ın işbirliğine dair konuların ele alındığı da burada belirtildi. İran Genelkurmay Başkanı Bakri ise Türkiye'ye gelecek demiştim. Geldi Ankara'ya ve Genelkurmay karargahında Orgeneral Hulusi Akar tarafından askeri törenle karşılanmış ve basına kapalı görüşmeler başlamış durumda. Detayları çıktıkça bakacağız, biz de eksende aktarmaya çalışacağız perde arkasına. Evet, Yemen'e bakıyoruz. Yemen'le ilgili dikkat çekici haberler sızıyor. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın aslında Yemen'de iki seneden fazla zaman önce başlattığı savaşı sona erdirmek istediği yolundaki iddialar. Nereden kaynaklandı? Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Yusuf Uteyba'nın sızdırılan e-postalarından. 2015'ten beri süren bu operasyonu bitirmek istediği anlaşıldı. E-postalarda Uteyba, Brookings Institute'dan başkan yardımcısı ve İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Martin Indik ile mesajlaştığı görülüyor. Uteyba Indik'e e-posta yollamış. Demiş ki bir şekilde pragmatik bir lider olduğundan bahsediyorlar ikili. Buna katılıyorum. Stephen Hadley, eski ulusal güvenlik danışmanı Amerikalı ve bana karşı Yemen'den çıkmak istediği konusunda son derece netti. ABD ile İran bağlarıyla da önceden koordine edildiği ve amacı tanımlı olduğu sürece bir sorun yok görüşünü dile getirmiş Uteyba e-postasında. Martin Indik de kendisine yanıt vermiş. Yanıt niteliğindeki e-postasında Suudi Arabistan'da bu kadar pragmatik bir lider daha göreceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden onunla bağ kurmamız ve Suudilerden sağlayabildiğimiz kadar fayda sağlamamız lazım demiş. Böyle dikkat çekici bir iddia var. Suudi Arabistan'ın bu operasyonu artık bitirmeye çalıştığı yolunda. Tabii Suudi operasyonuna maruz kalan Yemen'deki durumun çok vahim olduğunu belirtmek lazım. En son Yemen'in güneyinde bir pazar yerinde bombalı saldırı düzenlendi. 9 sivil hayatını yitirmiş durumda. Koalisyon askerlerini Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon gücünden çok sayıda askeri rehin aldıkları yolunda ordu, Lübnan ordusuyla birlikte, Yemen ordusuyla birlikte hareket ediyor Husiler. Ortak durumundalar işgale karşı. Halid bin Velid askeri üstünde güneybatısındaki ülkenin, oradaki çatışmalarda Suudi askerlerinin rehin alındığı açıklaması geldi. Yemen en son kolera salgınıyla dünya gündemine kısmen girebilmişti. Maalesef çok vahşi bir savaş sürmesine rağmen dünyada çok az gündeme getiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü en son açıklama yapmış ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırı düzenlediği Yemen'de kolera salgındaki vaka sayısının 500 bini aştığını duyurmuş. En az 1975 kişi hayatını yitirmiş durumda bu salgın yüzünden. Günde en az 5000 kişinin koleraya yakalandığı belirtiliyor. 14 milyon insan temiz içme suyundan mahrum. Büyük şehirlerde çöpler toplanmıyor. Çok vahim durumda ve sağlık sistemi zaten çöktüğü için saldırıların ardından tümüyle çok da iyi değildi öncesinde. Daha da beter hale geldi. O yüzden salgınla başa çıkmakta zorluk çekildiği belirtiliyor. Körfez krizinde ise Katar'la ilgili bir başlık var. Türkiye'den Katar'a abluka altında Suudi Arabistan öncülüğündeki yine ülkelerin Katar'a yönelik ablukasını delecek şekilde gıda götürecek ikinci gemi İzmir'de yüklenmeye başlanmış. 15 günde bir sefer yapmayı amaçlıyorlarmış. 16 Ağustos'ta yola çıkacak. 26 Ağustos'ta da demirleyecekmiş. 9.050 ton gıda kapasitesi oymuş, pardon, domatesli işte piliçli gıda malzemeleri. Türkiye'nin Katar'a yoğun desteğinin devam ettiğini söylemek lazım. Evet, biraz Amerika'ya bakalım. Dün de Los Angeles'a bağlanmıştık. Charlottesville'deki ırkçı neonazi gösterisi ve onlara karşı çıkan solcuların kapışmaları büyük bir tartışma başlatmıştı. Tabii burada en büyük başlıklardan bir tanesini Amerikan Başkanı Donald Trump'ın neonazileri, beyaz üstünlüğünü savunanları yeterince kınamaması oluşturmuştu. Cumhuriyetçi Parti'de de bir çeşit isyan dalgası başlamıştı. Herkes çağrılar yaptı üst üste Donald Trump'a. Sonunda hafta sonu bir tweet, daha sonra New Jersey'de bir açıklamayla yetinen ve iki tarafı da şiddetten vazgeçmeye çağırmakla yetinen Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Bu sefer de ülkedeki ırkçı gruplara karşı biraz daha sert bir ton tutturdu. Irkçılığı şeytan kelimesiyle tarif ettiği Ku Klux Klan, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır dedi. Irkçı grupları suçlu ve haydutlar diye nitelendirdi. En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum. Bunlara Amerika'da yer yoktur dedi. Şimdi tabii bu açıklamasını da yeterli bulmayanlar var, yeterli bulanlar var. Böyle farklı taraflar söz konusu. Trump'ın oluşturduğu bir Amerika Sanayi Konseyi vardı. Bu konsey iş dünyasıyla fikir alışverişi yapmak için tesis ettiği bir konseydi. İşte bu Charlottesville olaylarının ardından ilaç üreticisi Amerikalı Merck'in icra kurulu başkanı Kenneth Fraser, Trump bunları yeterince kınamadı diye danışma konseyinden ayrıldığını duyurdu. Trump kendisine tepki gösterdi. Şimdi sanayi konseyinden ayrıldığına göre astronomik ilaç fiyatlarını düşürmeye daha fazla vakti olur diye dalga geçerek Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ama sanayi konseyindeki diğer CEO'lar da ayrılıyorlar. Bu açıklamaları kimseyi ikna etmemiş gözüküyor. Intel'in CEO'su Brian Kızaniç ve Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank de ayrılmışlar Amerika Sanayi Konseyi'nden. Burada kutuplaşmış siyasi iklimin Amerikan sanayisindeki zayıflama da dahil olmak üzere önemli meselelere zarar verdiğine dikkati çekmek için istifa ettim demiş Kızaniç. Plank da demiş ki Twitter hesabından, biz yaratıcılık ve sporla ilgileniyoruz, siyasetle değil. Konseyde bulunma fırsatından ötürü müteşekkirim ama çekilme kararı aldım demiş. Enteresan, böyle Amerika'da sanayiciler de kazan kaldırıyor gibi bir tablo var Donald Trump'a. Bu arada bu Charlottesville vakasındaki gösterilere katılanlarla ilgili haberler var Charlottesville'de. Sadece işte aracını solcu göstericilerin üzerine sürüp birinin ölümüne sebep olan 20 yaşındaki genç değil. Bir başka isim var, Peter Taft. Amerikalılar bunu tartışıyorlar. Eylemcilerden birisi. Ailesi tarafından reddedilmiş çünkü kendisi. Babası demiş ki bugüne kadar sessiz kaldık ama şimdi yanlış olduğunu görüyoruz. Nazilerin ilk seferde güçlenmesine yol açan şey iyi insanların susmasıydı demiş. Aileden mektupla yapmışlar bu şeyi. Oğlunun iğrenç, nefret dolu ve ırkçı söylemleriyle davranışlarının kendisi ve aile üyeleri tarafından reddedildiğini nereden öğrendi bilmiyoruz. Evde öğrenmedi çünkü demiş ama böyle bir tavır almış babası. Yeğeni Jacob Scott da o hepimize sırt çevirip çılgın bir internet deliğine düşen, deli bir naziye dönüşen bir manyak ifadelerini kullanmış ve hepimizi korkutuyor demiş. Böyle Amerika'da tartışmalar var neonazilerle ilgili. Hem aşırı sağ bir şekilde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yeni konfederasyon hareketi var güney eyaletlerinde. Amerikan İç Savaşı'ndan kalma kah kökleri kölelikte, kah Yahudi düşmanlığında, günümüzde göçmen düşmanlığında kendini bulan bir mirasın üzerine oturuyorlar. Ama sayıların epey arttığı belirtiliyor. Aslında Cumhuriyetçi Parti'nin de bir şekilde oy tabanını oluştursalar da sağdan, Trump'ın iş başına gelmesiyle daha çok kendilerine zemin açıldığı tartışmaları yapılıyor. Amerika-Rusya ilişkilerine bakalım. Son dönemde Donald Trump'ın Amerikan iç siyasetinde Rus casusluğuna indirgenen eleştiriler ağırlıktaydı. Özellikle diplomatik yaptırımlar. Amerika ile Rusya ilişkileri Trump'ın kampanya döneminde sözünü vermesine rağmen düzeltilemedi. Tam tersine daha da vahim bir hale geldi. Ama bu da Amerikan kamuoyuna çok yetmiyor. Amerikan seçimlerine Rusya'nın müdahalesi, tartışmaları, soruşturmalar bitmek bilmiyor. Amerika'da bir nevi kimi uzmanların histeri ifadesini kullandığı bir biçimde. Yani Putin Amerika'yı belirliyor noktasına vardırıyorlar. Nasıl oluyordu koskoca Rusya lideri, koskoca Amerika'yı, 300 milyonluk Amerika'yı belirliyor? Bu tartışma tabii çok uzayacak, sakız gibi bir şey. Pek çok unsur var ama Amerika'daki tartışılış biçimi, Amerikan liberal medyasındaki tartışılış biçimi hakikaten dikkat çekici. Bir ülkenin, başka bir ülkenin sıradan ahalisi üzerinde bu kadar etkili olması. Belki de Amerikan değerleri dünyada onlarca yıldır o kadar etkili ki başkalarının bir biçimde kamuoyunda farklı sorular yaratmış olmasını kabullenemiyorlar belki de. Hakikaten çok tartışmalı bir mesele. Rus senatör Alexey Pushkov bu konuda demiş ki özellikle bütün bu tartışmaların sonucunda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları, sadece Rusya'da değil İran ve Kuzey Kore'ye senatodan çıkan, bununla ilgili Amerika'nın sinir krizinin eşiğinde olduğunu gösterdiği yorumunu yapmış Twitter hesabından. ABD son derece Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran, Suriye, Venezuela, Afganistan, Kuzey Akım 2'den rahatsız, süper güç sinir krizinin eşiğinde diye yazmış. Yani bütün bunlar tabii, Amerika niye böyle yapıyor, niye sakin bir biçimde bütün bu gelişmeleri ele almıyor tartışmalarının da elbette bir parçası. Rusya'nın Kremlin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov'un da Afganistan'la ilgili bir açıklaması olmuş. Amerika'nın Afganistan'da başarısız olduğunu ve birliklerini çekmesi gerektiğini söylemiş. Hiçbir başarı elde edemedi. Afganistan uluslararası terörün küresel kuluçkası haline getirildi ifadelerini kullanmış. Paralı askerleri devreye soktular Afganistan'da, şimdi de devreye sokuyorlar. Düzenli ordu birlikleri yerine giderek ordu dediğimiz, savunma dediğimiz mefhum, militarist yapılanma Amerika'da özel sektöre devredilmiş vaziyette. Afganistan'a yönelik bu yöndeki kararı aktarmıştım size. Rusya yetkilisi Kabulov ise demiş ki Amerika çaresiz durumda, profesyonel askerler yerine paralı askerleri görevlendirme planları aptalca, paralı askerler Taliban'la nasıl mücadele edebilir? Hakikaten bilim kurgu filmlerini, uzay filmlerini andırır bir yere doğru mu gidiyoruz diye insan soruyor Amerika'nın bu çabaları karşısında. Rusya'da Federal Güvenlik Servisi FSB, Moskova bölgesinde canlı bomba, patlayıcı maddelerle ulaşım araçlarında ya da alışveriş merkezlerinde saldırı düzenlemeye hazırlanan iki canlı bombayı yakalamış. IŞİD'le bağlantılı oldukları söyleniyor. Militanların şeytanın anası olarak bilinen TATP cinsi tahrip gücü yüksek bir patlayıcı kullanmak istedikleri aktarıldı. Görüntüler de verildi. Militanlar piyasada bulunan kimyasalları kullanarak hazırlamışlar bu patlayıcıyı ve şeytanın anası adı verilmiş bunlara. Patlayıcı örnekleri alınmış. Hakikaten bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Gazprom'la ilgili bir başlık var. Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatının yılın ilk yarısında arttığı rapor edilmiş. %20.7 oranında artmış. 11 milyar 908 milyon metreküp olarak gerçekleşmiş. Tabii Batı Avrupa'ya gaz teslimi de artmış %9.8. Almanya en büyük alıcıları 26.3 milyar metreküp ile İtalya, İngiltere onları takip ediyor. Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatından da bahsedilmiş ama o azalmış, evet, Avrupa'ya yılın ilk yarısında. Amerika için de önemli bir pazar, onu belirtmek lazım. Böyle kuzey yakım gibi projelere Amerikalıların itiraz etmeleri kendi doğalgazlarını Avrupa'ya pazarlama arzularının da tezahürü. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Şimdi Peter Sigmar Gabriel, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamaları var. Deutsche Welle aktarmış. Körner Stadt Anzeiger gazetesinin sorularını yanıtlamış Gabriel. Türkiye politikalarının etkisini gösterdiğini söylemiş. Hatırlayalım, 20 Temmuz'da kendisi çok sert bir açıklama yapmıştı. Türkiye'ye karşı sabırlarının taştığını söylemişti. Büyükada'da insan hakları savunucularının tutuklanmasının ardından aralarında bir Alman vatandaşı da var idi. Gabriel seyahat uyarısını yenilemiş, yatırım yapmama konusunda uyarmıştı Türkiye'ye. Alman şirketleriyle ilgili bir de Daimler, BASF gibi büyük sermaye örgütlerini de kapsayan terörü destekledikleri iddiasıyla Interpol'e Türkiye'nin bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye iletişim hatası oldu, yok bulunmadık falan dedi ama Almanlar gerçekten öfkelenmiş gözüküyorlardı. Şimdi AB içerisindeki Türkiye'ye aday ülke statüsüyle verilmesi gereken fonlar durdurulsun tartışmaları da var. Avrupa Birliği içerisinde tabii buna karşı çıkanlar da eksik değil. Avrupa Birliği'nin aslında çok büyük hataları olduğunu vurgulayan uzmanlar da eksik değil. Bunu belirtmek lazım. İşte Gabriel gazeteye verdiği söyleşide ekonomik baskıların Türkiye'ye etkisini gösterdiğini söylemiş ve uyarılarının ardından 680 Alman şirketinin yer aldığı Interpol'e verilen listenin geri çekildiğini anımsatmış kendisi. Demiş ki bir şekilde uyarılar öncelikle Alman turiste hitap eden, Türkiye'deki küçük işletmeleri ve otel ve lokantalarda çalışan personeli mağdur etti demiş. Ama ne yapalım, biz de vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanları tutuklatmasına müsamaha edemeyiz demiş. Alman vatandaşları Türkiye'ye gelip de herhangi bir laf ederlerse tutuklanacakları kaygısı içerisindeler. Bunu açıkça dile getiriyor Alman tarafı. Almanya'da 24 Eylül'de genel seçimler var. Bir yandan da seçim çalışmaları başlamış durumda. Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden, CDU'dan soruları yanıtlamış bir televizyon kanalında. Seçimlerde Almanya için alternatif AfD ve Sol Parti Die Linke'le koalisyon kurmayacaklarını net olarak söylemiş. Zaten koalisyona pek gerek de kalmayabilir. Martin Schulz liderliğindeki sosyal demokratlar oyları %24 civarında seyrediyor. CDU'nun, Merkel'in lider olduğu CDU'nun oyları ise %39'da gözüküyor. Tek başına dördüncü kez Angela Merkel seçilecekmiş gibi bir manzara var. Büyük bir mucize olmaz ise. Almanya'dan dikkatimi çeken bir başka haber ise Hessen bölgesinde içinde 20 ton çikolatalı ürünün bulunduğu bir karavan kaçırılmış. Evet, Nutella, Kinder sürpriz. 50 ila 70 bin euro olarak maliyeti bu ürünlerin. Çikolata sever birileri mi kaçırdı diye herkes sosyal medyada esprilerini yapıyordu. Bu 20 ton çikolatalı ürünün kaçırılmasıyla ilgili olarak. Evet, Avrupa'dan diğer başlıklar. Fransa'da Septsors kentinde bir aracın bir pizzacıya girmesi sonucu bir çocuk hayatını yitirdi. Dün akşam 12 kişi yaralandı. Ağır yaralı olanlar da var aralarında. Sürücünün kasıtlı olarak arabasını insanların üzerine sürdüğünü belirtiyorlar. Bir terör eylemi mi? Henüz bilmiyorlar, araştırmalar devam ediyor Fransa'da. Bu işte Nice kentinde, Fransa'nın güneyinde, pek çok yerde. Aslında Almanya'da da aynı şekilde bu araçlı terör, kamyon terörü bitmek bilmemiş idi bunun sonuncusu. Bu arada Interpol tarafından 3 yıldır aranan IŞİD'in Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü olan Belçika vatandaşı Mehdi A'nın eylem planı için geldiği İstanbul'da yakalandığı haberi var. Türk basınında yer alıyor. Eşi ve bir çocuğuyla Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmış kendisi. Türkiye'yi kullanıyorlar yol olarak bunlar. Bir tanesini bu şekilde yakalamışlar, öyle gözüküyor. Britanya'da Kraliçe Elizabeth tahtını Prens Charles'a devredecek. Kral olması için tahtı bırakabileceğini belirtmiş 92 yaşındaki kraliçe. 95 yaşında tacını bırakmaya hazırlandığını söylemiş. Maşallahları var böyle batılı monarklarında, hakikaten böyle 90'ları 95'leri rahat rahat görüyorlar. 92 yaşındayken 3 sene daha yaşayacağını da öngörebiliyor. 1952'de tahta çıkmıştı Kraliçe Elizabeth. Prens Charles da ardından böylece eğer 3 sene daha yaşarsa kral olacak. Yüzü görmeyi düşünüyor herhalde. Bu arada Londra'da ünlü, Londra'nın ünlü simgesi Big Ben, Big Ben'deki 157 yıllık saatin önümüzdeki hafta bakım alınacağı ve 2021 yılına kadar 4 sene susacağı belirtiliyor. Pazartesi öğle saatlerinde son kez çalacakmış. Yenileme yapacaklar içinde. Anladığımız kadarıyla kuleye asansör, tuvalet, mutfak gibi yeni bölümler ekleyeceklermiş. Niye 4 sene sürüyor orayı çok anlayamadım ama kadrajına büyük saatin parçalı olarak sökülmesi varmış planlar arasında. Onarılması, temizlenmesi var. Evet, Yunanistan'dan bir de Avrupa'dan Attika bölgesinde Yunanistan'da yangın büyüyormuş. Kalamos, Varnava, Kapandriti bölgelerini talan eden yangın dumanları sadece Atina'dan değil Girit'te bile hissediliyormuş. Maalesef bizim Ege'de de, hatta Tunceli, Dersim bölgesinde de çok feci yangınlar var. Yaz yangınları bütün doğayı alt üst ediyorlar. Latin Amerika'da Venezuela'dan bir başlığım var. Trump askeri seçenek masada çıkışı yapmıştı. Askeri müdahale alenen işgal şeyinde tehdidi savurmuştu. Ve Venezuela'da binlerce kişi Miraflores Sarayı'na, Caracas'ta yürüdü. Amerika'nın saldırgan dilini, üslubunu protesto ettiler. Sokaklara döküldüler. Askeri seçenek konusunda küstah bir ifade olarak nitelendiriyorlar. Venezuela'ya destek dünya çapında da devam ediyor, onu belirtelim. Afrika'dan bir iki başlığım vardı. Libya'da Libya ordusu komutanı Mareşal Halife Haftar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Askeri yardım konusunu gündeme getirmişler. Uzlaşma çabalarında Rusya'da, Libya'da etkili oluyor. Birleşmiş Milletler'in Mali'deki barış gücü misyonuna saldırı olduğunu belirtelim. Bir silahlı gruplarca saldırı düzenlendi. Cihatçı gruplara atfediliyor. Bir de son olarak bir yaşam haberi Hindistan'dan. Game of Thrones dizisiyle ilgili bir operasyon var. 4 kişi tutuklanmış. Bölümlerinin sızdırıldığı, ben de aktarmıştım size. Üçüncü dizi, sızdırdığı öne sürülen, izinsizce yayınladığı öne sürülen 4 kişi tutuklanmış. Yeni sezonun 4. bölümü 4 Ağustos'taki yayın tarihinden günlerce önce sızdırılmıştı. Şimdi bir ara verelim. Trovin Copper'dan Selling the Drama'yı dinleyelim. Az sonra Süleyman Gündüz'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Into love the God, into fear the flame, into burn the crowd that has a name. And to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. I've been here before. Now we won't be ready.
to love a god and to fear flame and to burn a love that has a name.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda yeryüzü doktorlarından gazeteci yazar Süleyman Gündüz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Süleyman Bey, şimdi yaz sıcağında Hindistan-Pakistan meselesini konuşuyoruz. Çünkü 1947'de Ağustos'unda 20. yüzyılın belki de en trajik olaylarından, gerçi çok sayıda var ama bir tanesi de Asya'da Britanya sömürgeciliğinin sona ermesi ama iki devlette ayrılarak Hindistan'da alt kıtada bir sonuç ortaya çıkması, o gün bugündür kapanmayan yaralar, yaklaşık 1 milyon insan hayatını yitirdi bu paylaşımda. Binlerce, on binlerce kadın iki taraftan esen şiddetle, farklı inançlardan, gruplardan taciz ve tecavüzlere uğradığı yerlerinden oldular insanlar. İşte Pencap'ta mesela, Bengal'de çok sayıda Müslüman yaşarken onlar Pakistan'a hiç bilmedikleri topraklara gitmek durumunda kaldılar. Ve gerçekten büyük bir trajedi çıktı. Üstüne 4 savaş yaşadılar Hindistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler. Bunca gerilime, savaşlara rağmen hala son derece gergin. Algıları da, birbirlerine karşı algıları da, tartışmalara bakıyorum Hintlilerin ve Hinduların ve Pakistanlıların, çok da değişemiyor. Resmi tarih yazımı, gerçekten bu arada ciddi kan dökülmüş bir tablo var. Günümüze de dersler çıkıyor aslında belki. Bir arada yaşamak yerine bölünmek ne anlama geliyor toplumlar için şeklinde. Siz Hindistan'ın bu belki dramına diye herhalde ifade etmek çok yanlış olmaz. Aynı Hindu çünkü hepsi, ama birisi Müslüman, öbürü Budist. Hindu dinine mensup. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz? 70 yıl sonra bize ne söylüyor Hindistan-Pakistan meselesi?
Doğrusu yani belki 20. yüzyılın en trajik olaylarından bir tanesi Hindistan-Pakistan ayrışmasıdır. Yani Hindular da Müslümanların birbirinden ayrılmış olması. Oysa ortak bir tarihin, ortak bir kültürün ürünleri olan insanlar ve tarih boyunca 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar ortak bir tarihe, ortak bir kültüre, farklı dinlere mensup olmalarına rağmen mensup olmuş olan bu insanlar bir anda İngiliz sömürge döneminin hemen bitimine yakın olan, yani 1940'lı yıllarda birbirlerine karşı büyük bir husumet ve büyük bir kin ve nefret duymaya başladılar. Oysa Müslüman Birlik ve Kongre Partisi'nin de 1916'da İngilizlerle karşı bağımsızlığı birlikte kazanma konusunda bir uzlaşı gerçekleştirdikleri bir uzlaşma anlaşması imzalamalarına rağmen, tabii bu çok efsanevi bir şeydir. Daha çok iki liderin, yani Mahatma Mohandas Gandhi ile Muhammed Cinnah'ın aralarındaki ilişki biçiminden kaynaklandığı söylenir. Ama enteresandır. Genelde Müslümanlar Muhammed Ali Cinnah'ın tarafını tutarlar. Hindular da tabi doğal olarak Mahatma Mohandas Gandhi'nin tarafındadırlar. Fakat şunu görmek gerekiyor. Daha sonraki yazılan tarihler ve ortaya çıkmış olan belgeler aslında Gandhi'nin Hindistan'ın birliğini korumak ve Hindistan'da Müslümanlar ve Hindular arasında, Hintliler arasında yönetimin ortaklaştırılması üzerinde yaptığı hamleler var. Nitekim bu çok zaman zaman bir kısım filmlere de, mesela Gandhi filmine de konu oldu. Birçok romanlara da konu oldu. Evet. Mesela Gandhi Cinnah'a der ki, eğer liderlikse senin problemin buyurun, Hindistan'ın ilk lideri siz olun. Yani bağımsızlıktan evet. sonra ilk lider siz olun der. Ama Cinnah hep hayalinde Bangladeş'te, Bangladeş, Keşmir ve Pakistan'ın bir bütünlük içinde olduğu bir devlet fikri vardır. Çünkü nihai olarak 1789 Fransız devrimi aslında ulusların kaderlerini çok fazla etkilemiştir. Özellikle bu imparatorluk kültürü üzerinde çok egemen olmuştur. İmparatorlukların dağılmalarının bütün çok sancılı olmuştur. Bunu kendimiz, kendi tarihimizde de kendimiz yaşadık. Evet. Nihai olarak Sovyetler Birliği, Rusya İmparatorluğu dağılırken de Sovyetler Birliği ortaya çıkarken ortaya çıkan o trajediler, en azından tarih kitaplarında bunları okuyoruz. Birlikte yaşama kültürü daha sonraları, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış olan bir kültür olarak bunu nitelendirebiliriz. Çünkü demokrasilerin artık daha egemen olduğu, farklılıkların bir zenginlik olarak algılandığı bir dönemdir. Ama nihai olarak ulus devletlerin inşasını istemiş olan liderlerin o statik, o değişmez olan düşünceleri ulusların birbirlerine karşı kin ve nefret içinde bir tarih oluşturmalarına sebebiyet vermiştir. Hı. 1946'daki 1916'daki birlik, 1946'da ilk Kalkuta'daki o doğrudan saldırı günü olarak kabul edilir. 16 Ağustos 1946 Müslümanlarla Hindular arasında büyük bir katliam yaşanmıştır Kalkuta'da. Evet. Ve dolayısıyla arkasından da bugün işte 15 Ağustos 1947'de de İngiliz parlamentosunda Hindistan'ın bağımsızlık günü kabul edilir. Mesela ilginç bir anekdot daha iletmek isterim Ceyda'nın size. O da şu, Andy bir ara Cinnah'a şeyi söyler. Sen Müslüman mısın der. Cinnah da der ki elbette ben Müslümanım der. Hayır, sen Müslüman değilsin. Gerçekten Müslüman olan benim. Çünkü İslam bütünleştirir, bölmez. Ben bu ülkenin bir bütünlük içinde kalmasını istiyorum. Hı hı. Orada sanıyorum ki Cinnah ve Cinnah'ın ekibine, yani o Müslüman birliğe, o Müslüman birliğin yöneticilerine aşılanmış olan şey şuydu. Hintli çoğunluğun içinde Müslüman azınlık psikozunda olmak. Hı
hı. Onu soracağım. Evet, onu sormak istiyorum. Şimdi demin çok güzel izah ettiniz. Fakat şöyle bir şey var. Sovyetler Birliği dediğimiz işte hakikaten yerel konseylere dayalı bir yapılanmaydı. Hani işin komünizmini, şu ideolojik zeminini bir kenara bırakırsak doğrudan demokrasi deneyimi olarak herhalde tarihe not düşmek lazım Sovyetler Birliği bağlamında. Ama parçalanmadan sonra bile şimdi Rusya Federasyonu çerçevesinde yine birlikte durabilen bir yapılanma var. Ulus devlet, işte federal yapılar vesaire düşündüğümüz zaman. Şimdi burada benim anlayamadığım, Pakistan'da bir Müslüman ulusu, çünkü hepsi Hindu, aynı kökenden geliyorlar. Yani burada sadece dini evet. bir fark var, birincisi bildiğim kadarıyla, yanlış evet. biliyorsam söyleyin. Birincisi o, ikincisi yani aynı soydan geliyorlar daha doğrusu. Şimdi Keşmir'i de anlamak mümkün, bir çatışma hala, ama Bangladeş o kadar ters bir yerde ki, Doğu Pakistan deniliyor, arada binlerce kilometrelik, üstelik de kendi dili olan, diyelim eğer ulus tarifi yapılacaksa, Bengaliler Müslüman olmakla beraber ulus kökeni olarak farklılar. Yani buradaki algıyı anlamaya çalışıyorum. Pakistan'ın algısı nasıl bir algı? Nasıl bir ulus tarifi var? Bu tamamen dinin belirlediği bir şey mi? Ya, biraz karışıyor insanın kafası Pakistan-Hindistan meselesine bakınca.
Tabii şimdi Pakistan'ın kendi iş konumuna baktığımız zaman da çok homojen bir şey yok. Esas homojenite sadece din üzerinde oluşuyor. Yani Urduca, ordu dili olarak ortaya çıkmış olan ve içinde Türkçeden Farsçaya kadar ve Orta Asya'nın ve Hint kıtasının yerel dillerinin de karışımı olan bir dil unsuru. Yani bir ulus olarak baktığımızda aslında Pakistan'ı bir ulus olarak tanımlamak, yani ulus kriterlerini alt alta koyduğumuz zaman Pakistan buna çok uyan bir çerçeve içinde değil. Kaldı ki Pakistan'daki Müslümanlar da kendi işlerinde de ikiye ayrılıyorlar. Hatta birkaç mezhebi farklılığa ayrılıyorlar. İşte Sünni Pakistanlılar, Şii Pakistanlılar ve diğer İsmaililer vesaire gibi böyle birçok mezhebi farklılıklar da var Pakistan'da. Bengal ile Pakistan arasında gelirken esas çatı kuruluş sadece din temelli olan bir unsur. Zaten bölgede de yani Pakistan İslam Devleti, Bangladeş'in içinde bulunan Pakistan İslam Devleti muhtemeldir ki o dönemde tahayyül şuydu, Pakistan'la Bangladeş arasında aslında sınır bütünlüğü sağlanabilecekti ve Keşm ve Bhutan üzerinden sağlanmış olacaktı. Fakat o tabii bölünme haritası hazırlandığında bunun çok olası olmadığı görüldü. Çünkü İngilizler 1800'lü yıllarda 1885 tarihinde Keşmir'in yönetimini zaten bir Hintli Mihraca'ya vermişler. Yani dolayısıyla ahalisi Müslüman olan ama yönetimi bir Hintli Mihraca tarafından yönetilen şey. Bir tarihin geçmiş döneminin getirdiği bir bagaj var. Ceyda Hanım. Evet. Bunu kendi ülkemizde de görebiliyoruz. Genellikle dünya uluslarının en çok sorunlu oldukları şey işte bir zamanlar diye başlayan bu tarihsel bagaj.
Evet.
Tarihsel bagaja baktığımız zaman Hintler 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tam 10 asır Müslümanların egemenliğinde yaşamışlar. Zaten bugün Hindistan'a gerçekleştireceğiniz ziyarette birkaç Budist tapınağının dışında Hindistan'da ziyaret edilebilir değerdeki bütün eserler Müslümanlar döneminde, Müslümanların periyotlarında, onların yönetim dönemlerinde yani Taç Mahal'de işte şeye kadar Yeni Delhi'deki Camil Kebir'den Jaipur'daki Hava Mahal'e kadar ve Lal Mahal'e kadar olan şeyler Babür yönetiminde. Evet. Hatta çok iddialı bir şey söylemek isterim. Müslümanlar 3 havzada büyük medeniyet kurdular. Bunların bir tanesi Hint havzasında Babür medeniyeti, diğeri Ön Asya havzasıdır. Bir tanesi Endülüs'tür tabii. Dolayısıyla bir anlamda da orada bir efendi yani yönetici yönetilen ilişkisi vardı Müslümanlarla Hindular arasında. Bir anda Hintliler kendileri de bağımsızlık talepleriyle birlikte İngilizlere karşı bu bağımsızlık talepleriyle birlikte bir yönetici vasfı rolü üstlendiler. Bir hani çok denir işte cinnahın kibiri veya gururu diye bahsetti. Muhtemelen bu atıflar bu tarihsel durusla ilgilidir.
Evet.
Kaldı ki İngiltere'den tutun da Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'ya kadar bugün bölge ülkelerinin de farklı alanlarda iki ülke üzerinde hegemonik yapıları var. Mesela bugün ki gerilimin en büyük unsuru Çin-Hint gerilimidir esasında.
Evet.
Çin-Hint geriliminin bir anlamdaki ikinci ortağı elbette Pakistan oluyor. Neden? Çünkü Çinliler Bengal Körfezi'ne inebilmek için bir tren yoluna ve bir irtibat noktasına ihtiyaçları var ama onu Hindistan toprakları bölüyor. Bhutan'da Hindistan toprakları bölüyor. Dolayısıyla bu gerilim bir anlamda da o bölgede Çin ile Hindistan arasındaki sınır uzlaşmazlığının sonuçlarının yansıması. Bu çok dolaylı bir şey. Bunu nihai yönetimler kendi içlerinde aşabilirler. Ama aslında insan geriye dönüp baktığında şöyle diyor. Keşke Müslümanlarla Hintler ayrışmamış olsaydılar ve bugün o kıta belki başka bir medeniyet üreten yeni bir medeniyet ve bu çağın dibine uygun bir karşılığı olacak bir medeniyetin mensupları olabilirler diye düşünüyor insan. O konuda bu savı savunan hem Hintliler var hem de Hindistan'da yaşayan bir Müslümanlar var. Çünkü bugün 1 milyar 500 milyon Hintli nüfusun içinde aşağı yukarı 300 milyona yakın Müslüman var. Bunu unutmamak gerekiyor.
Evet.
Ve o Müslümanlar da elbette çok sorunlu dönemler yaşıyorlar. Nihai olarak bir kısım tahrikler sonucunda bir kısım Hindu mabetlerine ve bir kısım camilere yönelik saldırılar var. Bunları yatsıyamayız. Nihai o klanlar arasında ve mezhebi, dini ve mezhebi farklılıklar arasında büyük gerilimler yaşanıyor. Hindistan'da aynı şekilde Pakistan'da. Ama sizin dediğiniz gibi yani Sovyetler Birliği dağılınca Rusya Federasyonu'nun merkezliğinde bir çatı şeyi oluşabilmişti. Bağımsız devletler topluluğu gibi de o ülkeler birbirleriyle savaşmadan o çatı yapısını oluşturabilmişlerdi. Belki Hint havzasında da Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Keşmir, Bhutan, Nepal, öte taraftan Myanmar çatı, ki bunlar Afganistan'a kadar olan bütün bu bölge zaten Hint İmparatorluğu olarak anılıyordu. Nihai olarak bu imparatorluğu yeniden gelip işte emperyalistlere konumu bağlamış olacağız. Yani İngilizlerin bölgedeki yönetim biçimleri üzerine bu bu bölgedeki insanlar hem kabilevi unsurlar, hem klanlar, hem de dini farklılıklar çerçevesinde ayrıştılar.
Evet. Evet. 20. yüzyılda imparatorluklar, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. 20. yüzyılda imparatorluklar bu şekilde parçalandı. 21. yüzyılda da ulus devletler mi acaba lime lime ediliyor diye yaşadığımız son deneyimlerden insan açıkçası düşünmüyor değil. Emperyalizm çağı bitti zannediliyordu. Pek de öyle olmadığını, değil mi, yakın zamanda?
Ama Ceyda Hanım, benim bir şey eklemem gerekiyor.
Buyurun, buyurun.
Yani nasıl 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl imparatorluklar çağını sonlandırmışsa, 21. yüzyıl sanıyorum sınırları anlamsızlaştıracak. İnsanlar arasındaki o zenginlik olarak kabul ettiğimiz dini, mezhebi, etnik farklılıkları bir zenginliğe dönüştürebilecek. Bu iletişim çağı buna doğru evriliyor. Bu genç jenerasyon, bu genç jenerasyon o 20. yüzyılın ulus devletlerin ve o kapital sisteminin dolaşım yapısını korumaya çalışıyor ve bunun üzerinden bir gerginlik üretiyor. Bugünkü dünya üzerindeki siyaset anlayışı ve bu siyasetin temsilcileri olan liderler bunu sağlamaya çalışıyorlar. Ama şunu söyleyebilirim, yani ben yeryüzünü dolaşan insanlardan bir tanesiyim. Son yıl içinde özellikle İslam coğrafyasını yatay bir dikey istikamette dolaştım. Gördüğüm şeyi şimdi söyleyebiliriz diye, doğu, batı, kuzey, güney ekseninde artık bu enformasyonun, bu bilgi akışının, bu paylaşım kültürünün hızla ortaklaştığı bu 19. 20. yüzyılın ulus devletleri ve kapitalizmin ortaya koyduğu bu değer sisteminin artık yavaş yavaş anlamsızlaştığı, paylaşmanın ve bölüşmenin daha değer kazandığı bir çağda herhalde gelecek bugünden daha aydınlık olacak ve daha özgürlükçü olacak. Bunu anlayabilen, anlayabilen ve bu geleceği iyi değerlendirebilen ülkeler bu 21. yüzyılın en vasat, en dominant ülkeleri olacaklar. Yani özgürlüğü, eşitliği, adaleti, merhameti ve barışı önceleyen dil hakim olacak.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Gündüz'e. Umutlarını, dileklerini bizle paylaşalım.
Teşekkür ediyorum ben de.
Çok teşekkürler. Ya. Evet, eksenin sonuna geldik. Hindistan, Pakistan 70 sene sonra nerede konuşmaya çalıştık. Candlebox'tan Far Behind'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Now maybe did I mean to treat you baby, but I did it anyway. Now maybe some say your life was saved, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you crumble as you fall into the ground. And then someday your friends that stand beside as you were flying, oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own, they watch you suffer. Yeah, here you're coming home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, won't you let me fall behind? No, no, yeah, yeah, yeah, yeah. Did I mean to treat you so bad? Suffer. Mm-hmm. Now maybe I could have made my own mistakes, but I live with what I've known. And then maybe we might share in something great.
you look at where we're gone. And then someday comes tomorrow, holds a sense of what I feel for you in my mind. As you trip the final line, and that cold day when you lost control.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.